Hayırlı akşamlar, hayırlı Ramazanlar diliyoruz değerli dinleyenlerimiz. Erkam Radyo'da Medeniyet Coğrafyamız programına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Her zaman olduğu gibi stüdyomuzda Marmara Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Halil Kurt hocamla birlikteyiz. Hocam hayırlı Ramazanlar, hayırlı akşamlar, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.
Hayırlı akşamlar, hayırlı Ramazanlar efendim. Programımız iftar saatine geldiği için Ramazan süresince de bir saat rotarda.
Evet.
Saat
8 itibariyle yayına girecek.
İnşallah olacak bu Ramazan boyunca.
Evet, bu paylaşımı yaptığınız için de teşekkür ediyoruz. Tabii Ramazan iklimine girdik hocam. Duygu ve düşüncelerinizi alarak başlayalım. Hakikaten insanları dinginleştiren, daha böyle içine yönelten, içine doğru bir yolculuğa taşıyan bir ayın içerisindeyiz. Kur'an ayı, Ramazan'ın ilk günlerinde duygularınız nelerdir? Buyurun.
Evet, Ramazan-ı Şerif iklimine girdik. Rabbim bu ayın rahmetinden, mağfiretinden, bereketinden istifade edenlerden oluruz inşallah. Duası niyazıyla başlayalım. Biz üniversitede öğrenciyken ilk gençliğimizde böyle oruç tutmayan insanların hasta mı, mazeretim var onlara bakmadan böyle biraz üst perdeden bakardık yani.
Evet. Neden oruç tutmuyor diye.
Birisinden. Ama insan belli bir yaşa gelince şunu anlıyor. Aslında oruç tutmamanın bir nasipsizlik olduğunu, oruç tutabilene Allah'ın bir lütfu olduğunu, yani bir düşünün ki Allah'ın rahmeti akıyor sağanak sağanak, birileri küpünü doldururken birileri bu rahmet sağanağından istifade edemiyorsa bunlara kızmak değil, üzülmek, acımak.
Dua etmek.
Ve onların da rahmetten istifade etmesi için dua etmek lazım diye düşünüyorum.
Peki hocam, teşekkür ediyoruz. Önemli başlıklarla devam edelim programımıza. Mısır'la Türkiye arasında normalleşme adımları atılmaya başlanmıştı. Ve deprem dolayısıyla Mısır Dışişleri Bakanı Semih Şükri Türkiye'ye gelmiş, deprem bölgesini ziyaret etmiş. Hatta getirilen yardımları da teslim etmişti Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na. Tam 11 yıl aradan sonra ilk kez bir Dışişleri Bakanı cumartesi günü Mısır ziyaret etti hocam. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu orada Semih Şükri ile, Mısır Dışişleri Bakanı ile görüştü. Hem de Kahire Sarayı'nda yapıldı bu görüşme. Dışişleri Bakanlığı'nda değil de orada yapıldı bu ziyaretin önemini atfen. Açık, samimi bir görüşme oldu dedi Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ve Mısırlı mevkidaşını da Ankara'ya davet etti. Muhtemelen Ramazan ayı içerisinde bu davet gerçekleşecek. Diplomatik ilişkilerimizi en üst düzeye çıkarma konusunda mutabık kaldık diyor Mevlüt Çavuşoğlu ve önümüzdeki süreçte de hangi adımları atacağız onları değerlendireceğiz diyor. Muhtemelen seçimden sonra Sisi ile Cumhurbaşkanı Erdoğan arasında bir görüşmenin gerçekleşebileceği ifade edildi bu toplantıda ve tekrar büyükelçiliklerin atanması konusunda da karar alınacağını ifade etti. Bu ziyaretin önemini sizden dinlemek istiyoruz. Mısır ve Türkiye ilişkileri bölgedeki denklemi nasıl değiştirir, neden önemlidir, bunları dinleyelim hocam.
Evet, tekrar hayırlı akşamlar dileyerek programımıza başlayalım. Mısır-Türkiye ilişkileri deyince sanki böyle dünyanın herhangi iki devletiymiş gibi düşünürsek yanılırız. Muhammed Mursi'nin seçimle %52 oy alıp iş başına gelip daha sonra Sisi darbe yapıp Cumhurbaşkanlığı seçilmiş başkanı içeri alması, daha sonra onun da hapishanede vefat etmesi neticesinde Türkiye'nin yani bu halk iradesine yapılan durumu protesto etmesiyle başlayan süreçte iki ülke ilişkileri bir akamete uğradı. Ancak Mısır'la Türkiye'nin ilişkilerinin ekonomik boyutu devam etti bu süreç içerisinde. Evet. Fakat Mısır-Türkiye ilişkilerine baktığımızda sadece bugün için değil, yani Mısır'ın tarihinde o Hazreti Ömer zamanında fethedilmesinden bugüne kadar baktığımızda Mısır'ı en çok yönetenlerin Türkler olduğunu görüyoruz. Yani bu Abbasiler döneminde İşidiler, Tulunoğulları, Kölemenler dediğimiz o Yavuz'un fethetmesinden önceki dönemler 350-300 sene. Ve Osmanlı dönemi, yani Mısır'da bizim nereden baksanız 700-800 yıllık bir Türk idaresi var. Oradaki saraylar, o Kahire'nin içerisindeki tarihi binaların çoğu
Osmanlı imzasını taşıyor.
Ecdat, ya evet. Osmanlı öncesi de yine Türk idaresidir. Dolayısıyla Mısır'la Türkiye'nin ilişkilerinin akamete uğraması bir istisnadır. Yoksa dışişleri bakanlarının gelip gitmesi, devlet başkanlarının görüşmesi, ortak bir takım siyasi kararlar alınması, bunlar olağan, normal olması gerekenler. Demek ki biz geçtiğimiz yıllarda bu Sisi'nin darbe yapmasından bugüne kadar geçen süreç içerisinde o yüzyıllardan beri akıp gelen tarihi, kültürel, medeniyet bağlarımızın olduğu bu Mısır halkı ile bu kardeşliğimizin bir akamete uğrayan o bir faslının tekrar giderilmeye başladığını, bunun sebebinin de arada gerginliğin olmasının her iki ülkede kaybettirdiğini, yani Doğu Akdeniz'deki bu mavi vatan Türkiye'nin tezinin ortaya atılmasıyla birlikte Mısır'ın Yunanistan, Kıbrıs Rum kesimi, İsrail ile birlikte hareket etmeye başlanmış olması, iki ayrı kampta olması her iki ülkede kaybettirdiği ortaya çıktı.
Evet.
Önce bu dışişleri bürokrasisi, emniyet, istihbarat, bunlar perde gerisinden görüşürler, işler bir takım noktaya vardırdıktan sonra, nasıl ki bir kız isteme faslında önce hanımlar giderler, görüşürler, evet, işleri belli bir noktaya getirirler, ondan sonra resmi bir isteme faslı olur. İşte bu ilişkilerin gerginleştiği dönemlerde de dışişleri ve milli güvenlikle ilgili birimler perde gerisinden resmi, gayri resmi görüşürler. Artık dışişleri bakanları nezdinde görüşmeler başladığında iş artık belli bir
kıvama
gelmiştir, ete kemiğe bürünmüştür ve buzlar erimiştir anlamına geliyor. Bu yönüyle baktığında Türkiye'nin Mısır'la olan ilişkileri, birincisi bu Doğu Akdeniz'deki hidrokarbür yataklarının çıkarılması ve bunun paylaşımı, ikincisi tarihi kültürel bağlarımızın olması nedeniyle bölgede biz dostlarımızı sayısını arttırıp düşmanlarımızın sayısını azaltmamız gerekiyor. Bu yönle alınmış doğru bir karardır. İnşallah bunun sonu gelir diye bu Ramazan ikliminde temenni ediyor, ümit ediyoruz.
Peki hocam, devam ediyoruz. Bir başka komşu ülke olan Irak'la. Irak Başbakanı Sudani bu hafta Ankara'ya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kabul edildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ortak basın toplantısında terörle mücadelede işbirliğinin altını çizdi. Irak'tan beklentimiz PKK'yı terör örgütü olarak tanıması ve topraklarını bu eli kanlı terör örgütünden temizlemesidir dedi. Erdoğan ayrıca Irak'ın su sıkıntısını giderilmesi için de Dicle Nehri'nden bırakılan su miktarını bir ay süreyle imkanlar ölçüsünde artırma kararı aldıklarını açıkladı. Irak Başbakanı Sudani daha yeni iktidara geldi diyebiliriz. Ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmesinde neler konuşulmuş olabilir? Terörle mücadeleye dair ne gibi adımlar konuşulmuş olabilir hocam? Buradan devam edelim.
Şimdi önce bu Sudani'nin ziyareti sebebiyle Irak'taki, Türkiye'de bir seçimlere gidiyor. İşte evet, parlamenter sistem, başkanlık sistemi vesaire deniyor. Şu an Irak'ta Saddam döneminde diktatörlük vardı, Baas Partisi'nin tek adamı. Şimdi de parlamenter sistem var. Bakın altını çizerek söylüyorum. Parlamenter sistem var. Cumhurbaşkanı Kürtlerden oluşuyor. Evet. Başbakan
Şii
Araplardan, Müslümanlardan. Ve şu anda Irak'ta mevcut başbakan seçilebilmesi için İran'ın ve Amerika'nın onayını alması gerekiyor. Nasıl ki şimdi Türkiye'de seçime müracaat eden adaylar, cumhurbaşkanı adayları veyahut da milletvekili adaylarının YSK'ya müracaat ediyor, onaylanıyor. Hı hı. Maalesef Irak'ta İran'ın ve Amerika'nın vetosunu yiyen bir kişi aday bile olamıyor.
Evet.
Şimdi nasıl bir ülkeyle karşı karşıya olduğumuz anlamında ve Irak diye bir devlet var. Fakat Irak devletinde 36. paralelin kuzeyinde çekiç güç marifetiyle oluşturulan ve şu anda da bir kısmına Talabani'nin, bir kısmına Barzani'nin, bir kısmına da PKK'nın hükmetmeye çalıştığı, evet, Türkiye'nin pençe harekatları sebebiyle sınırdan 30 kilometreye kadar güvenlik şeridi kurmaya çalıştığı ve ülkenin petrol denizi üzerinde yüzerken, yani dünyanın en büyük 5. petrol rezervine sahip bir ülkesinde insanların akaryakıt almak için kuyrukta beklediği, işsizliğin had safhada olduğu ve bu kadar zenginliğin içerisinde halkın fakir, perişan, can güvenliğinin olmadığı bir ülke, bir fotoğraf Irak. Yani siz ülkenizi dışarının müdahalesini açtığınızda başınıza gelebileceklerin ne olduğunu anlatma açısından söylüyorum bunu. Ki bu kadar zengin, bakın 1980 yılında Irak otoyollarıyla, altyapısıyla, silahlı gücüyle Türkiye'den çok çok daha ileri bir ülkeydi. Ne zaman ki bu İran-Irak savaşı başladı. Önce orada enerjisi bitti. Arkasından işte
Kuveyt işgali
ve ülke 40 yıldan beri savaş, kaos, kargaşanın eşiğinde. Bu nedenle bu su konusuna gelince de sonbahar ve kış oldukça kurak geçti. Önce Irak bizim Türkiye'deki barajların yapımına karşı çıkıyor idi. Yani Dicle ve Fırat üzerinde GAP kapsamında 30 civarında bizim baraj hidroelektrik yapma projemizin önemli bir kısmı da tamamlandı. Eskiden Dicle ve Fırat işte bu mevsimlerde bu Urfa'yı sel aldığı gibi Mezopotamya'nın aşağı kesimlerinde işte bahar aylarında sel alıyordu. Diğer dönemlerde ise bir damla suya hasret kalınıyor idi birçok bölgede. Ama şu anda Türkiye mesela Fırat üzerinden saniyede 500 metreküp su bırakıyor Suriye, oradan Irak'a geçiyor. Dicle üzerinden de yine şu anda bizim Ilısu Barajı ve diğer Kral Kızı Dicle Barajları vasıtasıyla suyu depoladığımız için onların ihtiyacı olan dönemlerde istedikleri miktar su bu karşılıklı centilmenlik anlaşmalar çerçevesinde gönderiliyor. Yani Türkiye Irak'a şunu söylüyor. Yani gücün varsa gel benim sınırımdaki bu PKK'lı teröristleri temizle. Şu anda Sincar veya Şenkal denen bölge Kandil'den sonra ikinci bir PKK'nın yuvalanma bölgesi oldu Suriye-Irak sınırında. Yani bir devlet düşünün ki kendi sınırları içerisindeki bir terörist grubun orada bir başka devlet aleyhinde faaliyetler yapmasına engel olabilecek askeri ve ekonomik siyasi gücü yok. Yani Haçlı Şabi birlikleri, yani İran, Irak devletinden çok daha etkindir İran birçok bölgesinde. Bu yönüyle baktığımızda bu ziyaret çerçevesinde Türkiye hep Sudaniye söylediği veyahut da Suriyeli yetkililere söylediği şey, biz İran'ın da Suriye'nin de toprak bütünlüğünü destekliyoruz. Ama orada Amerika ve Batılı ülkelerin marifetiyle bir oldu bittiyle bir sınırlarda değişiklik olursa Türkiye misak-ı milli kartını açarak Musul Kerkük'e kadar olan bölgelerde, çünkü Mondros mütarekesinden sonra işgal edilmiştir ve Lozan'da masada karara bağlanılmamıştır. Şeyh Said isyanı marifetiyle de bir oldu bittiyle bizim Musul Kerkük ve Irak'ın kuzeyindeki tarihi topraklarımız elden çıkmıştır. Türkiye bunu unutmadı. Dolayısıyla da Irak devletine şu mesajı veriyor. Siz toprak bütünlüğünüzü koruyor. Bütün bir Irak varsa mesele yok. Ama sınırlar değişip haritalar tekrar Irak'ın bölünmesi yoluna giderse Türkiye buna sessiz kalmayacağını her defasında hem dünya kamuoyuna hem de Irak devletine de şey yapıyor. Bu yine bürokratlar tarafından da sanırım Irak Başbakanı'na iletilmiştir. Bir de seçim olduktan aylar geçti. 9 ay sonra filan hükümet kurma teşebbüsleri oldu. Yani öyle bir parlamenter sistem düşünün ki seçim oluyor. Orada Şiiler, bir tarafta Sünniler, bir tarafta Araplar, Kürtler, herkes kendince bir şey kapmaya çalışıyor. Hükümetler kurulamıyor. Tekrar seçime gidiliyor. İşte böyle de bir sistemdir.
Evet. Parlamenter sistem.
Mevcut yapı.
Bu arada Irak demişken, Irak'ın Duhok kentinde geçen haftalarda bir helikopter kazası yaşanmıştı. Bu kazada 9 PKK'lı YPG'li teröristin öldüğü açıklanmıştı. ABD Uluslararası Koalisyon Ortak Özel Operasyonlar Komutanlığı başsağlığı dilemiş teröristler için. İlk defa yaptıkları bir şey değil şüphesiz. Daha önce de defalarca bu tür başsağlığı dileklerinde bulundular ortaklarına. Ama helikopter kazasına dair hala aydınlatılamayan noktalar var. Helikopterler kimindi vesaire gibi hocam. Bunu da şimdi belirtmiş olalım.
Minareyi çalan kılıfını hazırlar diye bir söz vardır bizde. Şimdi Uluslararası Af Örgütü, Adalet Divanı, yani dünyada bu tür eşkıyalıkları aslında yargılayan bir de mahkeme var. İşin garibi bu tür terörü finanse eden uluslararası kara operasyon, yani karanlık operasyonları yapanlar aynı zamanda bu Uluslararası hı hı. Adalet Divanı'nı da fonlayan, yönlendiren gruplardır. Yani normal bir ülke bunu yapmış olsa, mesela ne yaptılar? Sudan Devlet Başkanı evet. Ömer El-Beşir dediler ki yurt dışına çıkarsa tutuklanacak, işte insan hakları ihlalleri yaptı filan. Şu an Amerika'nın yapmış olduğu tam da böyle bir şeydir. Bu helikopteri onlara veren, o istihbaratları vasıtasıyla terör örgütünün elebaşılarını helikopter kullanmasını, füze kullanmasını öğreten ve hava araçlarına karşı yapılacak bir takım eğitimleri veren bir ülke uluslararası hukuka göre suç işlemiştir. Başta Biden olmak üzere Amerika'nın burada askeri sivil bürokrasisinin hepsinin yargılanması gerekir uluslararası mahkemede. Ama onu yargılayacak hakimlerin maaşını ödeyen, onlara atayan da Amerika olunca evet. Yapacak bir şey yok maalesef.
Peki hocam, devam ediyoruz. Suriye ile devam edelim. Beşar Esed son olarak geçen haftalarda Rusya'yı ziyaret etmişti. Son olarak da Birleşik Arap Emirlikleri'ne bir ziyaret gerçekleştirdi. Suudi Arabistan'ın da İran'ın ardından Suriye ile de yeniden diplomatik ilişki kuracağı iddia edildi. Suriye ve Suudi Arabistan'ın Ramazan Bayramı'ndan sonra büyükelçilikleri karşılıklı olarak yeniden açmaya hazırlandıkları belirtiliyor. Bir açıklamada Katar'dan geldi hocam. Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Macit bin Muhammed Ensari, Katar'ın Suriye krizindeki tutumunun iki temel esasa dayandığını belirterek bunlardan ilkinin Esed yönetiminin siyasi çözüm konusunda atacağı adımlar, ikincisinin ise Arap dünyasının bu adımlara yaklaşımı olduğunu belirtmiş ve Katar Suriye'de kapsamlı barışın tesisini hedefleyen tüm girişimleri ve bu kapsamda Arap ülkeleri ve uluslararası toplumun tüm çalışmalarını destekliyor demiş. Beşar Esed'in Arap dünyasında tekrar eski konumuna gelmesi herhalde sağlanmaya çalışılıyor. Türkiye ile ilişkileri de normalleştirme çalışması vardı ama Esed'in ortaya koyduğu şartlar yüzünden herhalde bu pek mümkün görünmüyor. Neler söylemek istersiniz evet, hocam?
Orta Doğu coğrafyasında 22 Arap ülkesi içerisinde dişe dokunur. Gerek Filistin sorunu olsun, gerek bu Suriye'de ve diğer coğrafyalardaki sorunlara ekonomik katkı yapmak ve siyasi olarak hakkaniyet ölçülerine göre pozisyon alan yegane ülke Katar durumda Arap coğrafyası evet. içerisinde. Bunu söylenenleri de yabana atmamak gerekiyor. Ancak Suriye'de şöyle bir yapı söz konusu. Bu Suriye İç Savaşı başlamadan önce 2010 yılında ülkenin %10'u Nusayri Şii evet. Araplar, %80'den fazlası Sünni Müslümanlar. Bunlar Araplar, Kürtler, Türkmenler de dahil. Ya yani az sayıda da Ermeni ve Hristiyan nüfus söz konusuydu. Yani %10'luk bir azınlık ülkenin Baas rejimiyle yönetimindeydi ve İran'da kayıtsız şartsız bu rejimi destekliyor idi. İşte Arap Baharı sırasında Beşar Esad'ın ve Baas rejiminin gitmesi Arap ülkeleri açısından şöyle değerlendirildi. En azından bu Baas rejimi giderse Sünni Müslüman bir yönetim gelir. Bu biraz Batı yanlısı olursa, Arap ülkeleri ilişkileri iyi olursa, yani İran'ın kontrolünden çıkmış bir Suriye'yi ve bu nedenle de Esad'ın gitmesini desteklediler. Fakat bu Mursi'nin seçimle Mısır'da iktidara gelmesi ve sandık konulduğunda İhvan-ı Müslümin'in iktidara gelme ihtimalinin belirmesi üzerine başta Körfez'deki Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin başını çektiği ülkeler, yani İhvan hareketini Beşar Esad'ın bu İran yanlısı hareketinden çok daha kendilerinin varlıkları, gelecekler arasında tehdit gördükleri için bu Suriye'yi kendi kaderiyle baş başa bıraktılar. İç savaş bu kadar sürdü. Şu anda uluslararası konjonktürde Beşar Esad'ın gitmeyeceği artık hemen hemen ortak bir deklarasyon haline gelince, bu Katar'ın öne sürmüş olduğu makul ve mantıklı gerekçe şu: yeni bir anayasa hazırlanıp insanların ülkelerine dönmelerinde can güvenliği ve bir takım onlara şartlar sunulursa, ki Türkiye'de 3 milyon civarında Suriyeli var, Lübnan'da, Ürdün'de, yani hadi Avrupa'ya gidenler gelir veya gelmez bilinmez ama yani sınır ve komşu ülkelerde veyahut da Türkiye 9 kilometre civarında Suriye sınırına beton bariyerler koydu sınıra ve Türkiye'de şu anda 3 milyon Suriyeli yerli şey varsa, mülteci varsa, hemen sınırın öte yakasında, mesela biz Cilve gözünden geçtiğimizde Atme mülteci kampı, yüz binlerce insan o baraka veya çadır evlerde oturuyor idi. Onlar da kendilerini hemen ülke dışına atmaya çalışan mevcut işte Hama, Humus, diyelim ki Şam, Halep doğal habitatlarından, doğal yerleşimlerinden göçmek zorunda kalmış ve Türkiye sınırı boyunca adeta çadır hayatı, bizim şu anda depremzedelerin yaşadığı bir hayatın benzerini yaşıyorlar. Dolayısıyla Suriye'de kalıcı bir barışın olması için, velev ki Beşar Esad durmuş olsa bile, anayasal bir güvence getirilmesi ve bu insanların köylerine, evlerine, şehirlerine dönecek ve döndükleri zaman da yasal takibata uğramayacak bir ortam oluşturulursa, Suriye'de belki tekrar normalleşmeye dönülebilir diyor. Katar da bu konuda öncülük yapıyor. Bakın aynı şeyi Afganistan'da da yaptı. Hı hı. Filistin sorununda da Katar, Arap ülkeleri içerisinde elini taşın altına koyan ve gerektiği zaman da kesenin ağzını açan bir ülke konumunda. Bunu da dikkatten kaçırmamak gerekiyor diye düşünüyorum. Hocam.
Devam ediyoruz. Ukrayna-Rusya savaşı devam ediyor. Ve bu arada Uluslararası Ceza Mahkemesi, Rusya Devlet Başkanı Putin hakkında Ukrayna'da işlenen savaş suçlarından sorumlu olduğu iddiasıyla tutuklama emri çıkardı. Tabii bu emri kimler uygulayacak, kimler uygulamayacak diye baktığımız zaman, Macaristan eğer Putin'in ülkesine geldiği zaman tutuklanmayacağını söyledi. Almanya ise Putin ülkemize adım attığı an kararı uygularız diyor. Bir açıklamada Medvedev'den geldi. Bunun Rusya'ya karşı savaş ilanıyla aynı anlama geleceğini belirtmiş. Eğer tutuklanırsa bu konuyu nasıl değerlendirirsiniz hocam? Buradan devam edelim.
Evet, az önce de ifade ettiğimiz gibi bu tür kararlar artık hukuki değil, siyasidir. Daha doğrusu Türkiye'deki, yani Cumhuriyet'in kuruluşundan bugüne kadar, bugün de dahil olmak üzere, üst mahkemelerin almış olduğu kararların ekserisi zaten siyasi kararlardır. Yani evet, bunlar saf hukuka göre değil, yani diyelim ki Uluslararası Ceza Mahkemesi bir konuda karar verirken veyahut da Amerika'daki bir mahkeme, yüksek mahkeme karar verirken, o devletin yetkili mercilerinin yönlendirmesi burada esas oluyor. Şu anda Putin'le ilgili verilen karar da tamamen Amerika ve İngiltere'nin kontrolünde olan bir mahkemenin vermiş olduğu bir karardır. Ancak bu kararın hukuki olabilmesi için benzer davranışlarda bulunan ülkelerdeki liderlerin de aynı şekilde cezalandırılmış olması lazım. Yani şimdi Libya'da, Yemen'de, Suriye'de, Irak'ta ve dünyanın birçok coğrafyasında yüz binlerce insanın, hatta Afganistan'da ölümüne sebep olan işgallerin bir sorumlusu niye hiç bulunmadı bugüne kadar? Evet, yani Putin Ukrayna'ya İşgal emri verdi. Ukrayna'da dökülen kandan dolayı diyelim ki Putin'in uluslararası mahkemede yargılanması isteniyor. Amenna. Tamam, böyle bir şey olacaksa Afganistan'ı işgal edenler kimlerdi? Nerede yargılandılar? Irak'ta, bu neye işgal etmişlerdi Irak'ı? Nükleer silah evet. var demişlerdi. İşgal bittikten sonra dediler ki pardon yokmuş. E peki evet. bu insanları siz yargılamasanız çifte standart olursa adalet bir kez yara aldığı zaman daha sonra adalete güvenin olmaması dünyadaki işte bütün bu bozuklukların temelidir. Yani Putin belki geriye dönüp baksa bugünkü aklıyla Ukrayna'yı işgal eder miydi bilmiyorum. Putin'in hedefi hem kuzeyden hem doğudan girerek kısa süre içerisinde Kiev'i işgal edip mevcut yönetimi değiştirip Rusya yanlısı bir idareyi iş başına getirip çekilmeyi hedefliyordu ama ona o tezgahı kuranlar bir bataklığın içine çektiler. Şu anda Bahmut bölgesinde o kadar çok kanlı çatışmalar vardır ki Rusya en vurucu Wagner timlerini Afrika'daki ve birçok dünya bölgesinde operasyon yapan kuvvetlerini oraya çekmek zorunda kaldı. Ve hem Ukrayna hem Rusya çok büyük kayıplar veriyorlar. Ve her iki tarafında adeta nasıl ki İran-Irak savaşında 8 yıl boyunca her iki ülkede kan kaybetti. Şu anda Ukrayna yakılıp yıkılırken Rusya'da gücünü, enerjisini kan kaybediyor. Bu da
Batı'nın işine geliyor.
En çok Ukrayna ve Rusya'dan sonra kaybeden unsur da Almanya'dır. Almanya'da şu anda işte doğal gazın bu sene bu kışı geçirdiler ama gelecek yıl ne yapacaklarını kara kara düşünüyorlar. Çünkü Rus boru hatlarıyla gelen doğal gazın yerine hiçbir şey doldurmuyor. Dökme suyuyla değirmen dönmüyor. Yani Amerika size işte LNG demişti sıvılaştırmış doğal gaz veriyorum filan ama koskoca Alman sanayisi o gemilerle gelen doğalgazla dönmüyor. Şu anda Amerika, İngiltere kazananlar sınıfında yer alırken en büyük kaybeden Batı kampında kaybedenlerin başında Almanya geliyor. İşte bu Putin'e karşı her efelenişte Alman ekonomisi biraz daha darbe alıyor. Bunu da unutmamak gerekir.
Peki hocam. Tam da Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin Putin'i tutuklama kararının ardından Çin Devlet Başkanı Xi Jinping Moskova'yı ziyaret etti. 3 günlük bir ziyaret hocam. Ukrayna-Rusya arasında arabulucu olacağı, barışı sağlayacağı düşünülürken Rusya'dan yana bir tavır sergiledi Çin ve Çin Devlet Başkanlığı'nın yüzyılın değişimini birlikte yapacağız mesajı da önemli bir mesaj olarak kayıtlara geçti. Hatta Avrupa'ya meydan okudu şeklinde yazıldı, çizildi hocam. Bu önemli ziyareti nasıl değerlendirirsiniz? Sembollerle dolu bir ziyaret olduğu da ifade ediliyor. İşte nerede ağırladığından, neyin önünde poz verildiğinden, bu tür evet. sembollerin de konuşulduğu bir ziyaret. Bu ziyareti nasıl değerlendirirsiniz? Buradan devam edelim isterseniz.
Şimdi Çin Devlet Başkanı Rusya'ya ziyareti belki de bu haftanın yani uluslararası kamuoyundaki en evet. önemli yani dünya hadisesi olarak değerlendirebiliriz. Çünkü Şubat 2022'de yani bir yılı aşan bir süre içerisinde Ukrayna'ya ilk Rus saldırısı olduğunda mesela Almanya temkinli bir duruş sergiliyordu. Yani Batı bu kadar Rusya'ya karşı agresif bir tavır almamıştı. Çin de bekle gör politikası görüyor idi. Ancak aradan geçen bir yılı aşkın bir sürenin sonrasında görüldü ki kararsız olan Almanya, yani önceden askerlere bir miğfer göndersek mi göndermesek mi diyen Almanya tankıyla, topuyla, her şeyle Ukrayna'nın yanında hatta Putin'i yargılayabilme evet. konusunda beyanat verme noktasına gelince artık saflar netleşti. Çin de bir yıl önce tarafsızmış gibi görünen Çin artık kayıtsız şartsız Rusya'nın yanında olduğunu ortaya koydu. İşte bu Amerika'nın aslında duymak istemeyeceği en kötü haber idi. Çünkü Çin'le Rusya'nın ortak hareket etmiş olması demek NATO ile Avrupa Birliği, Amerika yani Batı Avrupa ile Amerika'nın mesela bozulan ilişkilerini düzeltti, tamir etti. NATO'ya tekrar bir can suyu verdi bu Ukrayna Savaşı. Almanya, Fransa gibi böyle çok da fazla NATO'ya, Amerika'ya eskisi kadar bağlı olmayan ülkeleri tekrar hizaya getirdi. Ama öbür taraftan da Batı'yla Çin arasında bir tarafsız konumda olan Rusya'nın tamamen artık Çin blokuna geçtiğini söyleyebiliriz. Ve Çin'le Rusya'nın bir araya gelmesi demek, Çin şu anda dünyanın en büyük üretim gücüne sahip ülke. Rusya'da 17 milyon kilometre kare ile dünya karalarının %12'sine sahiptir. Ve aklınıza gelebilecek her türlü ham madde, yani o Sibirya'daki kereste orman,
evet,
orman ham maddesinden doğal gaza, petrolden metalik madenlere kadar Çin'in ihtiyaç duyduğu o ham madde kaynağı bakımından da Rusya da söz konusu. Bu iki gücün bir araya gelmesi, ikisi de Birleşmiş Milletler'de veto hakkına sahip, ikisi de nükleer güç sahibi, evet, ülkeler. Bu Amerika'nın ilerideki o Çin'le kapışmasında elini bayağı zorlayacağı benziyor. Amerika sürekli hata yapıyor.
Evet.
Yani bir taraftan Orta Doğu'da İsrail'in ve o New York'taki Siyonist Yahudilerin gönlünü alacağım derken Türkiye'yi avucundan kaçırmak üzere, yani son yıllarda Türkiye'ye karşı, evet, yapmış olduğu hasmane davranışları. Yani Rusya'nın Çin yanlısı olması, Türkiye'nin de Amerika ile ilişkilerinin bozulması demek, Amerika'nın artık Orta Doğu coğrafyasında ve gelecekteki Çin'le kapışmasında başlangıçta daha maça başlamadan sonucu belli bir mağlubiyet alacak demektir.
Evet.
Dolayısıyla ben Amerika'nın da önümüzdeki yıllarda, yani bu seçimden sonra Türkiye'ye karşı, yani gerek AK Parti hükümeti ve Tayyip Erdoğan kazansın, gerek karşı blok Kılıçdaroğlu kazansın, yani Türkiye'ye karşı bu hasmane tavrının uzun süreli sürdürülebilir bir tavır olmadığını söyleyebiliriz. Çin'le Rusya'nın görüşmesi, tekrar ediyorum, bu son bir haftanın dünya gündemi açısından en önemli, hı-hı, hadisesidir. Ve orada Çin ve Rusya biraz daha
yakınlaşmıştır.
Ve bu Amerika için en önemli kabuslardan biridir. Bir işte doların rezerv para olarak kullanılması konusunda bu ülkeler artık yavaş yavaş kendi aralarında milli paralarıyla alışveriş, evet, yapma kararı alıyorlar. Bu ise Amerika için, yani duymak da istemediği hadiselerdir. Bir taraftan siz Putin'i yargılayacağız falan diyorsunuz ama diğer taraftan da karşı tarafta boş durmuyor, yeni hamleler yapıyor. Bu yönüyle baktığımızda Xi Jinping ile Putin görüşmesinin çok önemli, yani medyaya yansıyan ve yansımayan sonuçların olacağını, evet, düşünüyorum.
Bu semboller öne çıktı deniliyor hocam. Xi ve Putin Kremlin Sarayı'nda Ukrayna'nın Rusya'ya katıldığı taht salonunda Rusya'nın kurucusu Kinyaz Vladimir tasviri önünde stratejik işbirliğine kadeh kaldırmışlar. Bu arada Çin'in de Rusya'dan ekonomik tavizler aldığı ifade ediliyor.
Evet.
Amerika ve Rusya işgalle, normal siyasi işgaller, toprak işgalleriyle gündemdeyken Çin'in de ekonomik işgalle bir ülkede var olduğunu hep söylerdiniz siz.
Evet, Afrika'da yaptığı, evet, şeyin bir benzerini şu an Rusya'da yapıyor. Yani şu anda Ruslarla Ukraynalılar arasındaki problemin başında daha Rusya devleti yokken bu Kiev merkezli bir Kiev knezliği vardı.
Hı hı.
Daha sonra Rusya Moskova'da büyük Rus
evet,
bu Çarlı Korkunç İvan Deli Petro zamanlarında Rusya büyük imparatorluk oldu. Ukrayna'da buraya bağlandı. İşte buraya bağlanışının yıl dönümlerini vesaire kutluyorlar. O saraylarda fotoğraf verilmesinin sebebi de şu. Yani Rusya Çin'le birlikte dünya şu mesajı verdi: Ukrayna bizim bir cüzümüzdü, bir bölümümüzdü. Daha sonra bu bizden bir parça olanın işte NATO'ya, Avrupa Birliği'ne katılmasından kaynaklanan bir sorundur mesajını da Çin'le birlikte dünyaya vermeye çalışıyor. Yani,
evet,
o sarayların vesaire gösterilmesi, yani önce biz vardık burada ve Ukrayna da bizim bir parçamızdı mesajı verilmeye çalışılıyor.
Peki hocam, devam edelim. Rasmus Paludan daha önce birçok yerde maalesef kutsal kitabımıza yönelik hakaretler içeren eylemlerde bulundu. Son olarak Kopenhag'daki Türkiye Büyükelçiliği önünde de Kur'an-ı Kerim yakmış Paludan. Ama İngiltere'de de bu eylemi yapmak istemiş. İngiltere'ye girişine izin verilmeyeceğini duyurmuş. Bu hadiseler yaşanırken, İngiltere demişken, Ramazan'a girerken Londra Belediye Başkanı, Hint asıllı zannedersem ya da evet, Pakistan asıllı da olabilir, cadde ve sokakları Ramazan için süslemiş. Çok güzel bir görüntü hakimdi. Böylesine yaşanan olumlu şeyler de var hocam. Avrupa'da, Batı'da neler söylersiniz?
Şimdi önce bu sondan başlayalım. İngiltere, hani 19. yüzyılda üzerinde güneş batmayan bir imparatorluktan bahsedilir. Yani Hindistan'dan Kanada'ya, Amerika Birleşik Devletleri'ne kadar dünyanın dört bir yanını sömürgeleştirmişti. Evet. Fakat hani keser döner, sap döner, gün gelir hesap döner derler. Bu İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra bağımsızlığını kazanan bu ülkelerde ekonomik olarak işsizlik ve benzeri sebeplerle yurt dışına göç edenler genellikle o ülkenin lisanını bildiği için, mesela Hindistan, Pakistan, Bangladeş'ten evet, Avrupa'ya göç eden kişi ilk önce Londra'ya ve Birleşik Krallığa gelmeye çalışıyor. Veya Frankofan ülkeler dediğimiz Afrika'dan, diyelim ki Nijer'den, Mali'den, Burkina Faso'dan, Filtişi'den gelen bir kişi Fransa'ya gelmeye çalışıyor. Çünkü dil ve kültür bağların olması sebebiyle şu anda Londra sokaklarında oturan bir kişi şöyle bir objektif olarak baksa her 10 kişiden en az 5'inin yabancı olduğunu, bu yabancılar içerisinde de Hint kökenlilerin önemli bir çoğunluk oluşturduğunu görürüz. Yani İngiltere o çelik çekirdeği, yani devletin ana kumandası kendi elinde olmak kaydıyla şu anda belediye başkanlığını Müslüman
Pakistan aslında
birisi yönetiyor. Ve bu da sizin ülkenizde bu kadar çok yabancı gelmişse, burada da siz hala hakim, dominant güç olarak çarkları çevirmek istiyorsanız belli bir noktalarda barışmanız gerekiyor. Bu nedenle de işte Müslüman belediye başkanının seçilmesine izin verilmesi, arkasından işte Ramazan ayı sebebiyle orada bir takım düzenlemelerin yapılması. Yani mesela İngiltere'de, Amerika'da, Batı'da olanlar bunu bilirler. Mesela ben de bir Ramazan ayını yurt dışında geçirmiştim Amerika'da. İftar saati gelince o mahallede, o beldede, o civarda olan diyelim ki ne kadar Müslüman aile varsa iftara o kültür merkezi dediğimiz caminin yanı sıra bir tür donatıların olduğu yerde ezan okununca insanlar işte meyveyle, muzla bir iftarını yapıyor. Akşam namazını kılıyor. Sonra tekrar yemek yeniyor. İnsanlar karşılaşıyor. Yani orası hakikaten o İslam'ın da, bakın enteresan bir şey, o Hazreti Peygamber zamanından o sahabe döneminde, yani İslam'ın bize o öngördüğü o toplanma, cem olma merkezleri gerçekten bugün Avrupa'nın, Amerika'nın birçok büyük şehirlerinde Müslüman topluluklar o Ramazan'ın gelmesiyle birlikte her akşam oralarda eşiyle, çocuklarıyla bir araya geliyorlar. Bir güzel bir hava oluyor. Bu Londra Belediye Başkanı da bunu yapması. Yani birçok Avrupa'da, Türkler'de, bunu yakınları olanlar da bilir. Berlin başta olmak üzere. Yani şu anda Ramazan'ın sadece bizim İslam toplumlarında, Türkiye'de değil, Avrupa'nın böyle hiç işte ihtimal vermediğimiz büyük başkentlerinde, büyük şehirlerinde de, o İslamik center'ların olduğu yerlerde çok güzel Ramazan neşesi oluşuyor. Dileyelim bunların sayıları artsın, insanların o Ramazan ikliminde kazanmış oldukları maneviyatın diğer 11 ayda da devam etmesi temennisini de burada belirtmiş olalım.
Peki hocam, Fransa'ya bakalım. Fransa'da haftalardır devam ediyor emeklilik yaşının yükseltilmesine dair protestolar. Bordo Belediye binası yakılmış son gösterilerde hocam. Yine poliste çatışan göstericiler var. Macron'un tabii ki zorlandığı noktalar da söz konusu. Macron katıldığı bir yayında alım gücü sorusu üzerine masa altından gizlice lüks saatini çıkarmış. Bu anlarda Fransız medyasında gündem olmuş hocam. Fransa'ya tekrar şöyle bakacak olursak buyurun.
Şimdi Fransa bir sembol ülke ama Fransa özelinden baktığımızda Avrupa Birliği'ni oluşturan şu anda 28 civarı evet. Ülke Brexit'ler İngiltere çıktı 27'ye düştü. Bu ülkelerin tamamında şunu söyleyebiliriz. Özellikle o sonradan katılanlar değil de o ilk 15 ülkenin ekonomileri yani 1990'lı yıllardaki Almanya'nın, Fransa'nın, İngiltere'nin, Avusturya'nın, Danimarka'nın ekonomileri yani 30 yıl öncesine göre bugün daha kötü durumda. Yani şimdi Türkiye'de bazı insanlara bunu anlatmakta zorluk çekiyoruz. Şöyle söyleyelim. 90'lı yıllarda yani bundan 30 yıl önce Türkiye ile Almanya arasında, Türkiye ile Fransa arasında 20 kat, 30 kat belki de refah düzeyi farkı var idi. Yani onlar o kadar bizden iyi durumdaydı. Fakat onlar her geçen gün refah paylarından bazı şeyler kaybederek bugünlere kadar geldiler. Ve Fransa'daki insanların da Almanya'dakilerin de itirazı şu. Yani siz Avrupa Birliği'ni genişlettiniz diyor. Yunanistan'ın diyelim ki Bulgaristan'ın veyahut da yeni katılan ülkelerin ekonomisinin Avrupa Birliği seviyesine getirilmesi konusunda harcadığınız paralar bizim refah seviyemizden kayıplara sebep oluyor. Ve bir emeklinin 10 yıl önce 20 yıl önceki reel gelirinin bugün azaldığını, sosyal hakların azaldığını ve yaşlı nüfusun artmasına bağlı olarak demografik olarak Avrupa artık doğurmuyor, yaşlanıyor. Ve bu yaşlanan nüfusun sağlık ve ekonomik giderlerini karşılamakta bütçe zorlanıyor. Bunun için de her ülke ya emeklilerin haklarından kısıntıya gidiyor ya da emeklilik yaşını yükseltmeye çalışıyor. Türkiye'de de tam tersine EYT çıktı. Şu anda 5500 olan en düşük emekli maaşı 7500 liraya çıktı. Bu kadar deprem olduğu halde. Ve Türkiye'de hala insanlar sürekli memnuniyetsizliklerini ifade ediyorlar ama bir de ellerini vicdanlarına koyup şöyle düşünmeler lazım. Yani bir emekli 20 yıl önce yani ne durumdaydı? Yani şöyle söyleyelim. 20 yıl önce Almanya'daki bir emekli Antalya'ya gelip yine tatil yapabiliyor idi. Adam diyor ki şimdi daha az
süreyle
yapabiliyor. Şimdi biz bugün karşılaştırıyoruz bir Almanla bir Fransızla Türkiye'deki emekliyi ama 20 yıl önce bir kıyas yapmamız diye bir şey söz konusu değildi. Bir emekli maaşıyla siz lüks bir restoranda bir öğün yemek ancak yiyebiliyordunuz 20 yıl önce. Evet. Dolayısıyla insanların insaf ölçüsünde kaçırmamaları gerekiyor. Şu an Fransa'nın yaşadığını Avrupa'da İtalya, İspanya ve diğer ülkeler de önümüzdeki günlerde yaşayacak. Bu kaçınılmazdır. Sebebi de şu, çünkü alttan genç nüfus gelmiyor. Ölenlerin yerine gençler doldurmuyor. Ebterleşen bir batı toplumu var ve ortalama ömür süresinin uzamasına bağlı olarak da emeklilik fonları onların maaşlarını ve sağlık giderlerini karşılayamıyor. Bizde olduğu gibi bütçeden öyle milyarlar hemen aktarılmıyor. Yani çok katı prosedürü vardır. Türkiye'de bakıyorsunuz en büyük bütçe açığının olduğu yerler SGK giderleri deniyor. Evet. İlaç parasına bilmem şuna buna. Biz bunu gayet normal görüyoruz ama batı toplumlarında bu işler bu şekilde olmuyor maalesef.
Peki hocam. Teşekkür ediyoruz. Son olarak maalesef her Ramazan konuşuyoruz. Filistin'de İsrail zulmünü bu yılda Ramazan'ın ilk gününde işgalci askerler bir Filistinliyi şehit etmiş. Yine İsrail'in Yahudi yerleşimcilere yönelik aldığı kararlarda tepki çekiyor. Hem Türkiye'den bir kınama mesajı yayınlanmış Dışişleri Bakanlığı'ndan, hem de ne kadar samimi oldukları tartışılsa da ABD ve diğer ülkelerden de tepki görmüş bu yasa hocam. Bunu belirtelim, son cümlenizi alalım yani ve veda edelim.
Dünyanın hiçbir yerinde işgal edilmiş toprakların ilhak edilmesiyle birlikte oradaki yerleşimcilerin evlerinin yıkılıp tapuların iptal edilmesi, yani uluslararası hiçbir hukuk ve yeri olmayan bir şeyi bugün İsrail Batı Şeria'da göstere göstere yapıyor. Yani insanların tapulu özel mülklerini elinden alıyor, oraya Yahudi yerleşimciler getiriyor. Daha sonra da onların tapularını yasayla iptal etmeye kalkıyor. Yani neresinden baksanız trajikomik bir durum. Bunun benzeri bir uygulamayı dünyanın herhangi bir ülkesi yapmış olsa evet, başına gelmedik durum kalmazdı. Ama şu an maalesef Birleşmiş Milletler'in bu çarpık yapılaşmasından faydalanan İsrail, Amerika Birleşik Devletleri'nin veto yetkisini arkasına alarak her türlü insan hakları ihlalleri ve hukuksuzluk yapıyor. Ramazan ayı vesilesiyle oradaki Filistin'deki, Zulümaltı'daki kardeşlerimize ve dünyadaki bütün mazlum Müslümanlara selam, muhabbetlerimizi, dualarımızı gönderiyoruz. Rabbim inşallah Ramazan'ın bereketinden bütün ümmeti Muhammed ve insanlık istifade eder. İnşallah duası ve temennisiyle hocam programımızı bitirelim burada.
Amin diyoruz. Allah razı olsun hocam. Değerli dinleyenlerimiz, bu haftada Medeniyet Coğrafyamız programını noktalıyoruz. Haftaya yeniden birlikte olabilmek ümidiyle saat 20'de. Hoşçakalın.